Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimizin Hudeybiye musalahasından sonra yapmış olduğu bir takım faaliyetler, bu arada davet mektupları ve Resulullah Efendimizin kaza umresinden bahis konusu edeceğiz. Hazreti Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den sonra etrafa davet mektupları gönderdi. Bugüne kadar Resulullah Efendimiz genellikle Arabistan içerisindeki bir takım kabileleri İslam'a davet ediyor ve bu defa Hudeybiye ile ortaya çıkan sulh ortamı içerisinde Resulullah Efendimiz artık Arabistan dışındaki diğer devletlerle de teşrik-i mesai içerisinde bulunmaya başladı. Hazreti Peygamber Efendimiz davet mektuplarını gönderirken elçileri genellikle o bölgenin dilini bilen, örfünü bilen, İslam'ı bilen ve yaşayan, fizyonomik açıdan düzgün olan, giyim ve kuşamına dikkatli davranan, ayrıca güzel konuşan sahabilerden seçmekteydi. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz etrafa elçileri gönderirken onlara şu tavsiyede de bulunmaktaydı. Hazreti Peygamber Efendimiz genellikle müjdelemelerini, kolaylık göstermelerini, mutlaka sabahı beklemelerini, temiz olmalarını, temiz giyinmelerini, temizlenmelerini, iki rekat namaz kılmalarını, mektubu mutlaka sağ elleriyle vermelerini, gerekiyorsa araya bir takım vasıta koymalarını da tavsiye ediyordu. Şayet kendilerine herhangi bir soru sorulacak olursa, onları nazikçe cevaplandırmalarını isterken, İslam hakkında bilgi edinmek isteyenlere karşı da en iyi şekilde gerekli bilgiyi vermelerini Resulullah Efendimiz arzu ediyordu. Hazreti Peygamber Efendimiz işte bu şartlar çerçevesinde etrafa elçilerini davet mektuplarıyla birlikte gönderdi. Dihyetül Kelbi Hazretlerini Bizans'a, Abdullah bin Huzafe Hazretlerini İran'a, Amr bin Ümeyye Hazretlerini Habeşistan'a, Haris bin Umeyr Hazretlerini Gassan'daki Şurahbil bin Amr'a, Hatib bin Ebi Belta Hazretlerini Mukavkıs'a, Ala bin Hadrami Hazretlerini Bahreyn'e ve Selid bin Amr Hazretlerini de Yemame'ye gönderdi. Hazreti Peygamber Efendimiz özellikle Bizans'a giden elçiye şu tavsiyede bulunmuştu. Kendisiyle görüşmeden önce, yani Kayser'le görüşmeden önce mutlaka bir takım hediyeler vermesini arzu ediyordu ve Hazreti Peygamber Efendimizin bu arzusu yerine geldi ve Dihya Hazretleri bir takım hediyeler ile Kayser'e yaklaştı. Ve Kayser'e mektubu verdiği zamanlarda Ebu Sufyan özellikle o civarda bulunmaktaydı, Gazze'de bulunmaktaydı, mektup okundu, mektuptaki bir takım bilgiler hakkında malumat edinilmek istendi ve Ebu Sufyan Gazze'den çağrıldı. Ebu Sufyan'a Peygamber Efendimiz hakkında, onun kabilesi hakkında, ailesi hakkında ve hatta getirdiği prensipler hakkında hep bilgiler sordu Kayser. Kayser'in sorduğu bu bilgiye mukabil Ebu Sufyan, Peygamber Efendimizin asil bir aileden olduğunu, ailesinden bugüne kadar herhangi bir hükümdar çıkmadığını ve Hazreti Peygamber Efendimizin ailesinden peygamberlik iddiasında bulunanların bugüne kadar hiç olmadığını, bu dine girenlerin sayılarının her geçen gün arttığını beyan ederken, Hazreti Peygamber Efendimizin hiç yalan söylemediğini de dolayısıyla ikrar etmiş oluyordu. Gerçekten Resulullah Efendimiz hakkında bir takım bilgiler alan Kayser, mektubun okunmasından ve gerekli malumatın alınmasından sonra Peygamber Efendimizin davetine icabet etmek istiyordu. Fakat Heraklius'un etrafında, yani Kayser'in etrafında bulunan papazlar özellikle Heraklius'a bir takım tesirlerde bulunmak suretiyle özellikle onun İslam dinine girmesine engel teşkil ettiler. Ancak Heraklius Peygamber Efendimiz'e karşı saygısının olduğunu, hatta kendisiyle görüşmek istediğinde, kendisiyle bir araya geldiğinde ayaklarına su bile dökebileceğini ifade ederek Peygamber Efendimiz'e karşı saygısını ifade etti. Ve Resulullah Efendimiz'e de birçok hediyeler vermek suretiyle özellikle Dihyetül Kelbi Hazretlerini iyilikle uğurlamış oldu. Fakat Peygamber Efendimiz'in davetine icabet etmedi ve Müslüman olmadı değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Efendimiz'in Arabistan dışındaki etrafa gönderdiği elçilerden birisi de Abdullah bin Huzafe Hazretleri'ydi. Abdullah bin Huzafe hemen Arabistan'ın yanı başında bulunan İran Kisra'sına özellikle davetçi olarak gitmiş idi ve Hazreti Peygamber Efendimiz'in yazmış olduğu mektubu Kisra'ya verdiği zamanlarda Kisra öfkelendi ve kendi isminden önce Peygamber Efendimiz'in isminin yazılmış olmasına tahammül edemedi ve o esnada Yemen'e hakim olan Kisra hemen Yemen valisine haber göndermek suretiyle peygamberin kendisine getirilmesini istedi. Tabii ki bu mümkün olmayacaktı ama Yemen valisi olan Bazan hemen Peygamber Efendimiz'e iki adamını gönderdi ve Peygamber Efendimiz'in Yemen'e oradan da Kisra'nın huzuruna götürülmesi sağlanmış olacaktı. Fakat Hazreti Peygamber Efendimiz hemen bu iki gelen elçiye iyilikle muamele edip arkasından onların istirahat etmelerini istedi ve ertesi gün sabahleyin bu iki elçiye özellikle Kisra'nın oğlu Şiruye tarafından öldürüldüğünü onlara haber verdi ve Bazan'a da bu durumu haber vermelerini istedi. Hazreti Peygamber Efendimiz'in gerçekten elçilere söylemiş olduğu şey tahakkuk etmişti ve o gece Kisra oğlu tarafından öldürülmüş idi. Şunu ifade etmek isterim ki, Hazreti Peygamber Efendimiz Kisra'yı İslam'a davet için Abdullah bin Huzafe Hazretlerini göndermişti. Fakat Abdullah bin Huzafe mektubu vermesine rağmen Kisra İslamiyet'i kabul etmedi. Ama onun valisi Bazan, Yemen valisi olan Bazan İslamiyet'i kabul edenlerin ilklerinden olmuştur. Hazreti Peygamber Efendimizin gönderdiği bir başka devlet, elçi olarak gönderdiği bir başka devlet Mısır idi ki Hatip bin Ebi Belta Hazretleri oraya gitmişti. Orada Mukavkıs ünvanıyla birisi bulunmaktaydı. Her ne kadar Peygamber Efendimizin davetine icabet etmese bile hem elçiye iyi muamele etti ve hem de Peygamber Efendimiz'e birçok hediyeler göndermek suretiyle Resulullah Efendimiz'in de gönlünü almış oldu. Mısır o esnada Bizans'ın adeta bir vilayeti konumunda idi ve oradaki bulunan valiler bir ölçüde Bizans'a tabi idiler. Bilhassa Bizans Kayseri'nin Heraklius'un İslamiyet'i kabul etmemiş olması, Mukavkıs'ın da İslamiyet'i kabul etmemesine sebep oldu. Hazreti Peygamber Efendimiz'e gönderdiği hediyeler içerisinde iki tane de cariye bulunmaktaydı. Bunlardan birisi Mariye, diğeri ise Sirin idi. Hazreti Peygamber Efendimiz bu Mariye ile beraber oldu. Sirin isimli diğer cariye ise Hassan bin Sabit'e verilmiş oldu. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimizin etrafa gönderdiği elçiler içerisinde en önemlilerinden birisi Habeşistan'a giden Amr bin Ümeyye idi. Amr bin Ümeyye Hazretleri Peygamber Efendimiz'den iki mektup almıştı. Bunlardan birisi Necaşi'nin yani Habeşistan Kralı Necaşi'nin İslam'a daveti içinde yazılıydı. Diğeri ise Peygamber Efendimiz'in kendisiyle beraber olmak istediği, evlenmek istediği Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe'nin nikahının kıyılması konusu idi. Necaşi Müslüman oldu ve Peygamber Efendimiz'in davetine icabet etti. Aynı zamanda Ümmü Habibe'nin nikahını Peygamber Efendimiz'le birlikte de kıymış oldu. Ve Peygamber Efendimiz'e karşı sadakati, Peygamber Efendimiz'e karşı muhabbetinin bir sonucu olarak hatta kendi oğlunu bile Peygamber Efendimiz'in yanına göndermiş oldu. Hazreti Peygamber Efendimiz bu Necaşi'nin ölümü ile özellikle Medine'de Salat-ı Gaib adı verilen cenaze namazını bizzat kendisi kıldırmış oldu değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Efendimizin davet mektuplarının sonucunda bizler için önemli dersler bulunmakta. Bunlardan birisi davet için sulha ihtiyaç vardır. Çünkü eğer sulh olacak olursa bu sulh ortamı içerisinde insanlar birbirlerini daha iyi anlamaları, daha iyi kavramaları mümkün olabilecektir. Bunların yanı sıra Hazreti Peygamber Efendimiz uzun bir süre bekleyişten sonra hem içeriye hem de dışarıya çok miktarda davet mektubu göndermiştir. Özellikle Hazreti Peygamber Efendimiz 13 yıllık Mekke hayatı, 6 yıllık da Medine hayatının sonrasındadır ki hem Arabistan içerisindeki kabilelere hem de Arabistan dışındaki komşu devletlere İslamiyet'i anlatmış ve dolayısıyla onların İslam'a girmesini temin etmeye çalışmıştı. Ancak onlardan bir kısmı Peygamber Efendimizin davetine icabet etti, Müslüman oldu ama bir kısmı da makam, mevki ve çevre endişesiyle, yani makamlarından olabilecekleri endişesiyle, mevkilerinden olabilecekleri endişesiyle, çevresindeki bir takım insanlarla ülfetlerini kaybedebilecekleri endişesiyle Peygamber Efendimizin davetine icabet etmediler. Ancak bu davet mektuplarının sonrasındadır ki genellikle İslamiyet'in hem Arabistan içerisinde hem dışarısında cihanşumul bir din olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Hazreti Peygamber Efendimiz işte bu Hudeybiye musalahasından sonra gerçekten büyük bir problem haline gelmiş olan Hayber'in fethini de bu arada gerçekleştirmiş oldu. Hayber, Medine'nin kuzeyinde genellikle Yahudilerin yerleşim merkezi olan bir belde idi. Hayber'deki oturan Yahudilerin yanı sıra özellikle Medine'den çıkarılan Kaynuka oğulları ve Nadir oğulları buraya yerleşmişler ve dolayısıyla Hayber'in nüfusu artmış idi. Ancak Hayberliler Hazreti Peygamber Efendimizin zayıf anını her an yakalamaya çalışıyorlar ve çevrelerindeki müşrik kabilelerle birlikte işbirliği içerisinde Medine'ye zarar vermeye çalışıyorlardı. Nitekim Hendek Harbi bunların gayretiyle ortaya çıkan bir muharebeydi. Hazreti Peygamber Efendimiz Hudeybiye musalahasını yaptıktan sonra artık güneyden emin olmuştu. Yani artık Kureyşliler Medine'ye karşı herhangi bir savaş hazırlığı içerisinde olmaları mümkün değildi. Çünkü Peygamberimiz 10 yıl süreyle kendileriyle anlaşma yapmıştı. Resulullah'ın burada anlaşma maddeleri içerisinde yer alan bir başka madde ise Resulullah'ın yine işine yaramaktaydı. Çünkü tarafsızlık ilkesi getirilmişti. Yani Kureyşliler herhangi biriyle harp edecek olurlarsa Müslümanlar ve Peygamber Efendimiz müdahale etmeyecek ve Peygamberimiz herhangi biriyle mücadele edecek olursa Kureyşliler herhangi bir müdahalede bulunmamış olacaklardı. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Efendimiz artık Hayber'i fethetmeyi kararlaştırmıştı. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz Hayber'e giderken Resulullah'ın sadece şu talimatı verdiğini görmekteyiz. Cihadı arzu edenler bu sefere katılsın diye talimat vermiş idi. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimiz özellikle Hayber Savaşı'na kadar mutlaka kendisi sayıyı tayin etmekte ve ne kadar asker gideceği, ordunun sayısının ne kadar olacağını kendisi belirlemekteydi. Fakat bu savaş için özellikle Peygamberimiz sadece cihadı arzu edenler katılsın diye talepte bulunmuştu. Hazreti Peygamber Efendimiz gerçekten Hayber'i fethetmek istiyordu. Çünkü Hayber'in komşuları olan Gatafan oğullarıyla birlikte Hayberliler her zaman Medine'yi tedirgin etmekteler ve Peygamber Efendimiz huzursuz olmaktaydı. Bu orduya 1600 asker katıldı ve Hayber'e doğru yol aldılar. Gerçekten 150 kilometrelik bir yolu çok kısa bir süre içerisinde aldıklarını kaynaklarımız zikreder. 6 günde almışlardır. Yani 150 kilometreyi 6 günde yürümek suretiyle özellikle bu bölgeye ulaşmışlardır. Hazreti Peygamber Efendimiz askerleriyle birlikte yolda emin bir vaziyette yürürken askerlerin yüksek sesle tekbir getirdiklerini görünce seslerini azaltmalarını, seslerini hafifletmelerini arzu ediyordu. Çünkü Hazreti Peygamber askerin bu yüksek tekbir ile kendilerinin gönüllerine kibir gelebileceği endişesini taşıyordu ve onların seslerini alçaltmalarını arzu etmekteydi. Hazreti Peygamber Efendimiz nihayet geceleyin Hayber mevkiine vardı. Hayber ile Gatafan arasındaki bölgeye Peygamber Efendimiz ordusunu yerleştirdi. Çünkü Gatafan oğulları ile Hayberliler işbirliği yapmakta idiler. Hazreti Peygamber Efendimiz buna engel olmak için Gatafanların önünü kesmiş ve Hayber ile Gatafan arasındaki bölgeye ordusunu yerleştirmişti. Hayberliler genellikle kalelerine çok fazla güvenmekteydiler. Ancak ertesi sabahleyin dışarı çıktıkları zaman orduyu karşılarında görünce şaşırdılar, hemen kale kapılarını kapattılar. Peygamber Efendimiz onların Müslüman olmasını istedi ve aynı zamanda onların teslim olmalarını da arzu etti. Fakat onlar bundan imtina ettiler ve Peygamber Efendimiz'e karşı direnmeye çalıştılar. Hayber'in 7 tane kalesi var idi ve bu kaleler özellikle reisleri Sallam bin Mişkem tarafından ve komutanları Kinane bin Rabi ve diğerleri tarafından savunulmaktaydı. Onların direnmeleri karşısında ve teslim olmamaları karşısında Hazreti Peygamber Efendimiz bu kaleleri birer birer teslim aldı ve gönderdiği kumandanlarla bizatihi kendisinin yapmış olduğu savaş neticesinde Hayberliler teslim oldular. Ve Peygamber Efendimiz'den sadece şu talepte bulundular: kendilerinin esir muamelesi görülmemesi ve aynı zamanda topraklarından da çıkarılmasını istemediler. Hayberliler gerçekten bu taleplerinde bulunurlarken başka bir yere gönderilmek istemiyorlardı. Hazreti Peygamber Efendimiz neticede onların bu teklifini bir ölçüde kabul etti ve çoluk ve çocuklarını kendilerine teslim etmekle birlikte aynı zamanda arazileri İslam arazisi oldu ve bu İslam arazisinde kendileri yani Yahudiler artık bir ölçüde işçi gibi çalışacaklar ve çıkan mahsul ise yarı yarıya tayin edilmiş olacaktı. Hazreti Peygamber Efendimiz gerçekten Hayberlileri bu savaşta bütün direnmelerine rağmen onları affetmiş ve neticede Hazreti Peygamber Efendimiz Yahudilere karşı olan bu siyasetiyle de bir ölçüde onlarla ciddi ölçüde bir anlaşma yapmış idi. Bu savaşın sonunda Resulullah Efendimiz Safiye validemiz ile evlendi. Safiye validemiz bir Yahudi hanımı olmakla birlikte Müslüman olmuş ve Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimiz ile evlenmiş idi. Resulullah Efendimiz'e son derece bağlı ve Resulullah Efendimiz'in talimatının dışında hareket etmeyen ve diğer eşlerine karşı da saygılı olan bir hanım olarak kaynaklarımız özellikle ifade ederler. Ancak bu savaşın sonunda umulmadık bir hadise meydana geldi ki bu olay Sallam bin Mişkem'in karısı Zeynep bintü Haris isimli bir hanım Peygamber Efendimiz'e ve ashabına bir koyun ikram edeceğini söyledi. Tabii ki bu ikrama evet cevabı verildi fakat özellikle Zeynep bintü Haris Peygamber Efendimiz'den ve Müslümanlardan intikam almak istiyordu. Ve koyunu zehirlemişti ve Müslümanların önüne konuldu. Peygamber Efendimiz, oradan bir lokma aldı, ağzına koyduktan sonra Cebrail aleyhisselam kendisine haber verdi ve yenilmemesini istedi. Ama Bişr bin Bera hazretleri lokmayı yutmuştu ki, bunun sonucunda hayatını kaybetti Bişr bin Bera hazretleri. Bişr bin Bera hazretlerinin eğer ölümü mukadder olmasaydı, ölümü meydana gelmeseydi belki de Zeynep bintü Haris öldürülmeyecekti. Ama Zeynep bintü Haris Bişr Bera'nın şehit olması üzerine ve bunun sebebinin de bu kadının ortaya koyduğu zehirlemiş olduğu koyun olması münasebetiyle Zeynep bint-i Haris de buna mukabil kısas edilmiş oldu. Ancak şunu da ifade etmek isterim ki Hazreti Peygamber Efendimiz işte ağzına almış olduğu bu lokmadan dolayı gerçekten onun soyunun belki midesine gitmiş olmasından dolayıdır ki son derece rahatsız oldu ve hayatının sonuna kadar da bunun ızdırabını Peygamber Efendimiz hep çekmiş oldu. Değerli kardeşlerim, Hayber'in fethinden de alınacak bir takım dersler olduğunu ifade etmek istiyoruz. Özellikle Hazreti Peygamber Efendimiz muhatabı kim olursa olsun önce onları İslam'a davet etmiştir. Bu Yahudi olabilir, bu müşrik olabilir, bu Hristiyan olabilir. Yani savaş öncesinde mutlaka peygamber karşı tarafı İslam'a davet etmiş ve karşı tarafın direnmesi veya mukabelede bulunması karşılığında Hazreti Peygamber Efendimiz onlarla savaşmıştır. Resulullah Efendimiz bu savaşların sonunda amacının hiçbir zaman insan öldürmek olmadığını ortaya koymak amacıyla onları esir bile tayin etmemiştir, esir bile etmemiştir ve onların talebi üzerine de onların hepsini geri vermiş ve esir olarak değil sadece karşılarında yarıcı bir kişi olarak değerlendirmiştir. Resulullah Efendimiz ancak bütün bunların ötesinde İslam'a karşı ihanet edenlere mukabilde mutlaka onların cezalandırılmasını da arzu etmiştir ve bunu da sağlamıştır. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimizin özellikle Hudeybiye musalahasından sonra yapmış olduğu bir başka hadise, hayatında geçen bir başka olay da kaza umresidir ki Resulullah Efendimiz hatırlanacağı üzere hicretin 6. yılında umre yapmak maksadıyla Medine'den ayrılmış ancak Kureyşlilerin Peygamber Efendimiz'i Mekke'ye sokmamaları üzerine Resulullah Efendimiz bir anlaşma yaparak gerisin geriye Medine'ye dönmüştü. Bu anlaşma muvaciyesinde bir yıl sonra Müslümanlar oraya gidecekler, umre görevlerini ifa edecekler, 3 gün orada kalacaklar ve gerisin geriye Medine'ye döneceklerdi. İşte Peygamber Efendimiz 2000 kişiden oluşan Müslümanlarla birlikte 70 kurbanlık devesiyle beraber Medine'den hareket etti ve doğruca Mekke'ye vasıl oldu. Hazreti Peygamber Efendimiz orada umre vazifesini diğer Müslümanlarla birlikte yerine getirdi ve bu vazifenin ifaı esnasında Mekke müşrikleri Müslümanları en iyi şekilde tanıma fırsatı buldular ve artık Peygamber Efendimiz'e karşı Müslümanların nasıl bağlı olduğunu gördüler ve Resulullah ile sahabe arasındaki diyaloğun özellikle dozunu çok iyi tayin ettiler. Ashabın Peygamber Efendimiz'e karşı saygısını, ashabın ibadet şeklini ve hepsinin de aynı şekilde sağlıklı olduklarını özellikle ifade ettiler. Ve Resulullah Efendimiz bu çerçeve içerisinde müşriklerle herhangi bir mülakat içerisinde olmadı, münasebet içerisinde de olmadı. Sadece müşrikler Müslümanları tanıma fırsatı buldular ve bunun sonucunda da gerçekten güzel gelişmeler meydana gelmiş olacak. Bu hadise esnasında Hazreti Peygamber Efendimiz amcası Hazreti Abbas'ın baldızı Meymune ile evlendi. Bu Meymune ile evliliği sebebiyle Mekke müşriklerine bir yemek, düğün yemeği vermek istedi. Fakat müşrikler dediler ki 3 günlük süren doldu, buradan ayrıl. Ve Peygamber Efendimiz gerçekten anlaşma şartlarına uygun hareket etmek suretiyle Mekke'yi 3 gün dolmasından sonra terk etti ve Peygamber Efendimiz özellikle ahde vefa örneğini de en iyi şekilde onlara göstermiş oldu. Değerli kardeşlerim, Meymune kocası ölmüş, dul kalmış idi. Ahlaklı, terbiyeli bir hanımefendiydi. Özellikle amcası Abbas'ın tavsiyesi çerçevesinde onunla evlilik ve izdivaç vuku bulmuş oldu. Hazreti Peygamber Efendimiz gerisin geriye bu 3 günlük sürenin doluşundan sonra Medine'ye döndüğü zamanlarda az önce ifade ettiğimiz gibi çok güzel gelişmeler meydana gelmişti. Bu gelişmeler içerisinde Halid bin Velid gibi, Amr bin el-As gibi, Osman bin Ebi Talha gibi Mekkelilerin önemli kişileri İslamiyet'i kabul etmişler. Bir ölçüde onların İslamiyet'i kabul edişleri Mekkeliler arasında da büyük bir üzüntüye sebep olmuş idi. Muhterem kardeşlerim, kaza umresi ile özellikle Hazreti Peygamber Efendimiz Hudeybiye musalahasından sonra artık müşriklerle daha yakın olmayı arzu etmekte ve bir ölçüde Hudeybiye musalahası müşriklerle yakın olmayı sağlamış, Ümmü Habibe ile evlenmek bu aradaki münasebeti daha da pekiştirmiş ve hatta Ebu Sufyan'ın bu arada Medine ile dostluk kurma yönünde bir takım çabalarının olduğu da özellikle ifade edilmiş olmakta. Ayrıca kaza umresi ile Müslümanlar birbirlerini çok daha iyi tanıdılar ve bunun sonucu olarak da artık Peygamber Efendimiz bundan sonraki zaman diliminde Mekke'yi fethedecek ve Mekke'nin fethiyle de Müslümanlar uzun bir süreden beri ayrı kaldıkları Kabe'ye, Mekke'ye, ata yurduna gerisin geriye dönmeleri mümkün olabilecek idi. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.